Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özvar.
Ben Mesut Çelik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler vardı. Bunlardan dikkati çeken bazı haberleri yine bu hafta değerlendireceğiz. İlk haberimiz Android cephesinden Android O adını taşıyan Android'in bir sonraki büyük güncelleme sürümü, bir sonraki sürümünün ilk ön izlemesi dağıtıldı. Destekleyen bazı cihazlar, özellikle Nexus ailesi şimdiden bunu aldı ve beta programa dahil olan kullanıcılar da kullanmaya başladılar. Henüz O'nun bir açılımı yok. Belki oraya olur. Tatlıdan gittikleri için.
Olabilir, evet.
Bilmiyorum ama şimdi anlatılan ve paylaşılan detaylara bakıldığı zaman aslına bakılırsa kozmetik olarak bizim gördüğümüz taraftan ziyade altyapıda ciddi güncellemeler var. Bunların başında pil tüketimiyle ilgili bazı optimizasyonlar söz konusu.
Her zamanki gibi. 5'ten beri pil tüketimini müthiş yapıyorlar ama
özellikle
güzel bir şey görmedim.
Bu doz modülü mesela çok geliştirildiği söylenmiş. Şimdi özellikle iOS işletim sisteminin bekleme durumundaki pil kullanım verimliliğini hedefleyerek bazı güncellemeler yapıldığı ve temel gelişimlerden bir tanesinin arka planı çalışan uygulamalara ciddi sınırlama geleceği. Örneğin arkadaki uygulamanın senden habersiz anlık konum bilgisini alma etme gibi bir takım güç tüketiminde olumsuz etki eden özelliklerden sen izin vermezsen eğer faydalanamayacağı söyleniyor.
Şimdi bir işletim sistemi düşünün. Karşısına koyduğunuz rakibinize göre diyorsunuz ki ben özgürlükçüyüm, ben PC'de ne yapabiliyorsanız onu yapmak istiyorum, yapmanızı sağlıyorum vesaire diyorsun. Sonra yıllar geçiyor. Diyorsun ki sınırlandırmak iyiymiş, ben arka taraftaki her şeyi sınırlandıracağım. Yine akıllarına gelmiş herhalde.
Yani evet şimdi...
Yıllarca vur beni ondan sonra de ki ben iOS'taki gibi yapacağım.
Tabii burada temel motivasyon verimliliği arttırabilmek. Bu konuda bakıldığı zaman da arka plandaki uygulamaların özellikle Android tabanlı cihazlara getirdiği yük de kimi zaman zaten pek çoğumuzun dikkatini çekiyor. Evet. Donanım tarafının daha esnek bir platform, firmalar farklı seçenekler kullanıyorlar, pili büyütüyorlar, RAM kapasitesi artıyor ama günün sonunda bazen özellikle 3. parti özelleştirmelerde devreye girdiği zaman isteyenden pek olamayabiliyor. Bu konuda ciddi gelişimlerin olacağı belli. Arayüzü değiştirmişler bu arada. Özellikle ayarlar menüsündeki arayüzün değiştiğini görmekteyiz ve aynı zamanda bildirimle ilgili bazı büyük güncellemeler söz konusu. Bundan sonra bildirimleri kullanıcı daha derin seviyede özelleştirebilecek ve farklı gruplar altında bildirimler alabileceksin. Bu da yine örneğin sosyal medya uygulamalarının tek çatı altında tek grup bildirim kanalı adı verilen grup altında toplanabilecek. Bu da yine hani az önce özgürlükten vurmuşsun ya, bu tarafta belki daha fazla özelleştirmeyi ve kullanıcı ayarlamasını imkan verebilecek.
BlackBerry hazır gider ayak keşke bir yardım etse de şu Android'de onların bu inbox olayı vardı ya, her şeyi tek bir kutuda topluyordun. E-postalar, sosyal medya mesajları vesaire, bu bildirimin daha öteki bir haliydi. Çok daha güzel görünüyordu. Keşke onu hediye etse diyorum ben ya. Çok güzeldi, ben kullanırken çok keyif almıştım.
Evet, gerçekten o tarafta da BlackBerry'in kendince yaptığı bazı yenilikler söz konusu ama o da tabii firmanın kendisini kurtarmaya yetmedi. Onların akıbetine bakacağız. Navigasyonla ilgili bir özelleştirme durumu söz konusu. Bu özellikle başta ZTE olmak üzere Çinli firmaların verdiği bir seçenekti. Bundan sonra kullanıcılar navigasyon tarafında işte butonların yerli oynayabilecek ve sağ sol el kullanımı için arayüzde bir takım özelleştirmeleri de yapabilecek.
İlk akla LG geliyor zaten.
Evet, LG tarafında da öyle bir seçenek söz konusuydu.
Navigasyon derken GPS navigasyon değil, alt taraftaki o
navigasyon
butonları ile ilgili.
Arayüzle ilgili olan özellikten bahsediyoruz.
İşte multitasking butonu, geri butonu.
Aynen. Şu aşamada tabii ki tam olarak ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama önümüzde bir Google I/O etkinliği var. O etkinlikte muhtemelen daha fazla detay açıklanır. Çünkü API tarafında da bir takım güncellemelerin olacağı, Vulkan'ın daha derinlemesine kullanılabileceği söyleniyor. Orada da tabii işletim sisteminin kendisinden ziyade o olması lazım ama uygulamalarında.
O zaman kendimizi hazırlayalım. Telefonuma ne zaman güncelleme gelecek sorusuna.
Yani şimdi bak, yani artık Nisan ayına girdiğimizi farz edelim. 2017 Nisan.
7.0 almayan bir sürü telefon
7.0
var.
7.0 almayan bir sürü telefon var. 7.0'la çıkmayan da bir sürü yeni telefon var. Yani hani bunun
özellikle
bence
yerel üreticilerin beline vurmak lazım bu konuda gerçek anlamda. Hani tamam, Türk markaları destekleyelim edelim arkadaş, tamam da hem tarihi geçmiş platformu entegre ediyorsun, hem Android 6.0'ı koyuyorsun, hem de güncelleme vermeyeceğin %100 garantili. Yani bir şeyin garantisi varsa güncelleme vermeyecek garanti olan firmalar var ya.
Evet, maalesef öyle bir durumda söz konusu. Hazır ondan bahsetmişken ve yerli firmalara dokunmuşken Vestel'in Venüs 5000 adını taşıyan Turkcell işbirliği kapsamında geliştirilen bir telefonu var arkadaşlar. Bu telefon sadece Turkcell mağazalarında satılacak. Zaten açıkçası Vestel'in Turkcell'le son dönemde çok yakın bir işbirliği söz konusu.
Daha bunu önce arttırmayı hedefliyorlar.
Turkcell'in de vizyonunda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sattığı telefondan yarısının yerli markaların telefonu olması gibi bir durum söz konusu ki örneğin biz Vestel'in Manisa'daki fabrikasına gitmiştik. Orada Turkcell'den Kaan Bey de vardı, Turkcell Genel Müdürü. Keza bu lansmanda da kendisi vardı. Bu model öncesinde 55-80 diyor ekran kasa oranı iddialı olan telefonun Turkcell mağazalarındaki versiyonunda arka tarafın Turkcell için özelleştirildiğini de biliyorduk. Şimdi biraz daha ileri bir durum söz konusu. Hani dünya çapındaki büyük üreticiler Amerika'daki operatörler için özel telefonlar yapıyorlar ya. Bunun bir yansıması bu aslında. Venüs 5000'de Türkcell özel bir telefon olarak karşımıza çıktı. 4.5G'nin yaygınlaşması adına yapılan bir telefon ve 799 liralık bir fiyatı var ama şimdi özelliklerine bakıldığı zaman Mesut, hani nereden başlayacağım bilemiyorum açıkçası. Snapdragon 212 ki artık o Snapdragon ismini taşımıyor.
Qualcomm
mobil platformu çerçevesinde bir işlemci var.
Feature phone'lar için artık böyle hedeflediği bir platform oldu. Akıllı saatlerde bile Snapdragon 400 görüyoruz ya.
Aynen öyle. 2 GB RAM var, 16 GB depolama var, SD kart takabiliyoruz. 2230 mAh kapasite pil var ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir arka 5 megapiksel ön kamerası var. Bir de Android 6 ile geliyor telefon. Şimdi West dedim, tabii bu tarafta belki Turkcell de bunu istedi bilemiyorum. Sonucunda iki firma bir araya geldiği için maliyeti kotarabilmek adına farklı hesaplamalar olabilir ama yani donanım değil ki bu. Şu an 7.0 var. 7.0 vermeleri lazım. Yani
beni üzen ne biliyor musun? 7.0 büyük ihtimalle veremeyebilirler. 7.0 verseler bir üstünü veremeyebilirler. Çünkü Qualcomm 200 platformu, artık Snapdragon demiyorum dikkat ederseniz. Qualcomm'un 200 platformu feature phone'lar için adapte edilmiş ve Linux destekli platform olarak geçiyor. Neden? Çünkü Qualcomm bunun için artık kernel, mernel, açık kaynak kodlu Android yazılımı falan yayınlamayacak. Yani siz bir platform oluşturduğunuzda bununla bir sene destek verebilir misiniz bile, onun bile garantisi yok. Neyle çıkarsa öyle kalacak gibi duruyor. Aynen. Operatör telefonu, Türkiye operatörü telefon dediğin zaman Türkiye'de özellikle güncelleme almayacağı zaten %100 garantili yani. Hani markayı geçtim, operatörün logosunu bastığında güncelleme almayacağı garantileniyor.
Aynen, doğru.
Ve beni üzen ne biliyor musun? Şimdi 4.5G yaygınlaşsın diyorlar vesaire diyorlar falan bilmem ne. Bu telefonda sanki Türk mühendisi daha fazlasını yapamıyormuş gibi, ki bugün dronlarımızdan tanklarımıza, helikopterlerimize kadar bir Türk mühendislerimizin inanılmaz alın teri var. Her ne kadar onlar yurt dışındaki bazı modellerini alıp ülkede özelleştirilmiş halleri olsa bile o özelleştirmeler o kadar zor ki, çok o kadar spesifik. Fazla emek var ki o tarafta. Türk mühendisi çok daha fazlasını yapabilecekken Türk mühendisi Türkiye'de yaptı. Yani dünyanın en dandik cep telefonu için Türk mühendisi vurgusunu yapmıyorlar, beni çıldırtıyorlar.
Ben sana daha başka bir şey söyleyeyim. Vestel Venüs Xeon ile ilgili bir videom var biliyorsun. Mobilya Kongresi'ne gittim de orada çektim. Evet. Şimdi telefon Vestel tarafından üst seviye telefon olarak lanse edildi. Kullandığı işlemci Snapdragon 400 serisi bir işlemci ve 4 GB RAM, 64 GB depolama olması o telefonun üst seviye yapmayacağını videoda tek tek anlattım. Hatta videoda tanıtım görsellerindeki ekran çerçeve oranının gerçekte biraz daha farklı olduğunu söylemiş oldum. Bir arkadaş bana Twitter'dan ulaştı. Sen nasıl milliyetçisin? Burada Türk insanının emeği var, şu su var, bu su var vesaire, bana bir saydırmış, bana bir giydirmiş bayağı uzun bir şekilde. Daha sonra kendisine makul bir şekilde cevap verdim. Servislerine ne diyoruz? Vestel'deki gelişim dikkat çekiyor. Evet. Önemli bir gelişim var. Ama bu telefon 799 liralık telefon değil. O telefonda üst seviye telefon değil. Evet. Ben ülkemi, milletimi düşündüğüm için zaten insanıma diyorum ki o parayı bu telefona vermeyin. Türkiye'de para kolay mı kazanılıyor?
Evet. Ya şimdi orada lafa geldiğiniz zaman tabii şu da var. Yani milliyetçi terimler kullanan bir adam demek ki vatanını, milletini seviyordur. Vatanını, milletini seven adam da ülkesindeki insana en iyisini sunmayı amaçlar. Aynen. Değil mi? Yani elinde en çok keretçi işi satmaya çalışmaz. Aynen. Oradan vuracaksa şirkete konuşsun bunu. Şirkete
evet,
söylesin.
Sonucunda,
yani. Milli söylemleri biz kullanmıyoruz arkadaşlar. Milli söylemleri bu şirketler kullanıyor.
Aynen.
Türk, yerli, %100 Türk mühendisliği falan filan diye. O zaman bütün sorumluluğu bu firma alıyor.
Aynen öyle. Sonucunda ben istiyorum ki beni izleyen herkes, biz burada ne diyoruz? En pahalı telefon almaya gerek yok aslında. Evet. İhtiyacınıza göre, bütçenize göre alın. Ülkemin markalarına geldiği zaman da ben istiyorum ki daha rekabetçi olabilsinler ama dünya çapında rekabetçiliği bu telefonla yapamazsın.
Yapamazsın, evet.
Tamam, zamanlı ihtiyaç vardı. İki senedir de zamanlı konuşuyoruz. Ne dedik? 55-80 modelinde ekran kasaları çok güzel olmuş.
Ya içindeki platform akıllı saatle yavaş çalışıyor. Bırak telefon erdi. Yani sen bundan nasıl bir deneyim sağlayacaksın?
Ya o yüzden hani...
Snapdragon 200 platformu diyoruz ya.
Şimdi şöyle bir durum
söz konusu. Snapdragon diyorum, hep yanlış söylüyorum. Alışkanlık Qualcomm 200 diyoruz. Aynen, Snapdragon şimdi... bile değil.
Yani fiyatlandırmaya bakılırsan 799 lira. Evet, istiyorum ki yerli mühendisi kazansın. Türkiye'de üretilen, Türk insanının ürettiği firmaların ürünleri satılsın ama şimdi Cihaz Mobile de yerli bir firma kendi çapında. Misal örnek veriyorum. Aynı paraya Android güncellemesi garanti olan, içerisinde bir üst seviye bir işlemci olan cihaz veriyor. Evet. Şimdi ben bir vatandaş olarak hangisini tavsiye etmeliyim? Şimdi bunu Android 6 ile gelmişti. Yerinde Android 7.1 var. Performansı daha
alacak,
iyi.
Bir daha çıkacak.
Bir üstünde alacak daha iyi. Ben şimdi yerli Türk Manisa'da üretildiği için bunu mu üretmeliyim, yoksa eşime, dostuma zor para kazandığı için daha iyisini mi tavsiye etmeliyim?
Yakında zaten ben sana söyleyeyim. Şimdi söylemeyeyim, bazı duyumlarımız var. Çok yakında arkadaşlar bazı o hani diyorsunuz ya Çin'den getiriyor, üstüne markasını basıyor dediğiniz firmalar. Onlar da yakında şurada üretiyorum diye fabrikayı gösterebilecekler. Ben, çünkü burada üretecekler.
Ben şunu da çok istiyorum.
Aynı bu şekilde üretecekler ama
yani. Ben şunu
da
çok istiyorum. Hindistan'da olduğu gibi, Malezya'da olduğu gibi umarım ki ülkemiz bir düzenlemeye gider ve Türkiye'de yüksek adetlerde üretenler Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edilir ve o zaman zaten Türk işçisi her yerde olmuş
keşke
olacak.
Keşke Samsung da üretse burada.
Umarım onlar da gelir. Çünkü örneğin Hindistan'da şu anda Apple üretime başladı. Fiyatların düşeceği söyleniyor biliyor musun
Xiaomi,
Hindistan'da?
Xiaomi yeni fabrika kuruyor oraya.
Onu da konuşacağız birazdan. Hindistan'ın Make in India diye programı var. Bunda yansımaları ortaya çıkmış durumda. Bizim insanımız en iyisini, en uygun fiyata kullansın. Yerli firmalar büyüsün ama yerli firmalar da vatandaşına daha iyisini vererek, katma değer sağlayarak büyüsünler. Biz zaten o zaman deriz ki git Vestel al, o zaman deriz ki ya da git Casper ya da Canon Mobile al. Yani bu gerçek. ARM tarafı belki de geçmiş haftanın en önemli gelişmelerinden birisini duyurdu ama ne hikmetse işte Apple tarafında kırmızı iPhone derken diğer tarafta işte Xiaomi'nin yatırımıydı derken biraz gölgede kaldı ama.
Şimdi bizim editör arkadaşlarımız da biraz fazla çalışıyorlar. Onlar da tam aslında önemini anlatamamışlar olayı.
Anlatamamışlar. Şimdi ARM'ın aslında ARM Dynamic adını verdi. Bitlittle platformunda yeni bir çehre kazandıran bir gelişmesi var. En basitinden hayatımıza nasıl dokunacağını anlatabilmek açısından şöyle söyleyelim. Bugün kullandığımız telefonların Apple ekosistemi haricinde çoğunda ARM'ın Bitlittle teknolojisi yatıyor. Bu teknolojide de iki farklı kümeyi birbiriyle haberleştirerek farklı kullanım senaryoları için yerine göre performans ve yerine göre enerji verimini arttırabilecek bir teknoloji var ama burada küme yapısı değişiyor. Eskiden neydi? Büyük performans çekirdekleri bir kümede, küçükler bir kümedeydi. Evet. Şimdi tek bir kümede birbirinden farklı çekirdekleri bir arada sunabileceksin ve bir yine birden fazla kümede de bu çekirdekler kendisi arasında gecikme sorunu olmadan, bellek hiyerarşisinde herhangi bir takılma olmadan konuşabilecekler. Burada tabii ARM'ın büyük çerçevedeki hedefi yapay zeka, otonom araçlar vesaire ama biz bunu aslında önümüzdeki belki birkaç yıl içerisinde akıllı telefonlarda da verimliliği daha yüksek, performansı daha iyi cihazlar olarak görebileceğiz.
Şimdi şunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Kısaca hemen hızlıca özetlememiz gerekirse. İki tane dörtlü küme yer alıyordu 8 çekirdekli işlemcilerde ve eğer sizin düşük performansı ihtiyacınız varsa düşük hızda çalışan, daha kabiliyetsiz kümedeki işlemciler çalışırken yüksek bir performans gerektiren oyuna geçtiğinizde diğer kümeye geçiliyordu ve yüksek performanslı çekirdekler çalışmaya başlıyordu. Çok çok özel, spesifik durumlarda da bu 8 çekirdeğinde aynı anda çalıştığını görebiliyordunuz. Yani iki kümede aktif edilebiliyordu. Şimdi tek bir zarın üstüne toplanmalarıyla beraber bu sefer belki de şu tip değişimler görebileceksiniz. İki tane yüksek performanslı çekirdeğin yanında bir tane düşük performanslı çalışacak. Ama diğer alt tanesi de 5 tanesi çekirdeklerin uyuyacak. Hı hı. İhtiyaca göre bir tane küçük açacak. Baktı ki yetmiyor ki küçüğü kapatacak. O iki tane büyük çekirdeğin yanına bir tane daha büyük çekirdek ekleyecek. İnanılmaz fazla kombinasyon yapabildiğiniz, enerji verimliliğini arttırabildiğiniz düzenekler görebileceğiz. Ve emin olun bundan sonrasında cep telefonlarında da performans ve enerji verimliliği konusunda çok daha farklı şeyler konuşacağız.
Kesin aynı fikirdeyim. Zaten şu anda üretim tarafında da 10 nanometre seviyesine inmiş durumdayız. Bir de tabii 10 nanometrin üzerine çalışan, üzerine koşan donanımın, mimarinin de daha esnek olması çok başka boyutlar sağlayacak. Ama tabii akıllı telefonlarda zaten verimlilik büyük oranda. Tabii hala istediğim seviyede değil ama çözülmüş durumda. Burada özellikle yapay zeka, makine öğrenme, nesnelerin birbiriyle konuşması, evet, araçların daha fazla akıllanması ARM'ın temel hedefi. Onu da söylemekte fayda var. Az önce ufaktan girmiştin, onu da konuşalım. Xiaomi Hindistan'da birinci değil ikinci fabrikasını açmış oldu. Çünkü Hindistan doğrudan yabancı yatırımcıya farklı sübvansiyonlar veriyor, farklı inisiyatifler sağlıyor ve özellikle elektronik cihazlarda 2020 için sıfır ithalat hedefi olduğundan dolayı böyle bir durum söz konusu.
Eğer yanlış bilmiyorsam burada şunu da belirtelim. Xiaomi'nin Çin dışında tek satış yaptığı yer Hindistan değil mi şu anda? Var mı başka bir büyük çapta satış yaptığı?
Resmi olarak yine bazı Asya ülkeleri var. Endonezya, Malezya gibi ülkelerde de varlar ama batıya doğru geldikçe henüz yok.
İşte ve Avrupa, Çin'de çok büyükler. Orada işte, bayağı varlıklarını hissettiriyorlar. Varlıklarını
hissettiriyorlar. Şimdi zaten bu fabrikada da özellikle Redmi Note 4 gibi Hindistan pazarında çok rağbet gören ki fiyat performans oranı çok yüksek bir cihazı. Bunların üretimi gerçekleştirilecekmiş. Açıkçası böyle şeylerin Türkiye'de de olması lazım.
Keşke ülkemizde olsa. Evet.
Mesela Apple da keza benzer yatırım yaptı. Az önce onu söylüyordum. Apple tarafıyla ilgili yapılan araştırma şu. Hindistan'da Apple'ın orada üretmeye başlamadan önceki fiyatlarının Apple'ın üretimiyle beraber düşeceği söyleniyor. Çünkü oradaki üretime yönelik bir takım başka teşvikler de var. Artık orada üretilen cihazlar, iPhone'lar üretilmeyen iPhone'lara göre daha ucuz olacakmış.
Bizim ülkede de global garantiyi kesiyorlar. Bizdeki yatırımlar bu şekilde oluyor. Mesela o da apayrı bir konu. Artık Amerika'dan, Avrupa'dan aldığın hiçbir iPhone'un garantisi ülkede geçmeyecek.
Şimdi tabii orada farklı matematiksel hesaplamalar da devreye giriyor. Biz şunu da konuşuyoruz. Yani Türkiye'de üretildiği zaman işte hep şey hesabı yapıyoruz. Nedir? İşte Çin'deki işçilik daha ucuz olduğu için orada maliyette bir avantajı var. Çin'de lojistik daha kolay olduğu için yedek parçayı kolayca tedarik edebiliyorsun. Dolayısıyla Türkiye'de daha pahalıya geliyor. Ama işte Hindistan'da daha ucuza gelebiliyor. Evet. Sonucunda devlet de biraz destek verdiği zaman tüm bunları alt alta koyduğunda hem yerli üretim artıyor hem bilgi birikimini artıyor. Yarın Hindistan bunları göre göre kendi markalarını daha iyi bir hale getirmek için çalışacak yani.
Bu arada arkadaşlar, bu global garanti olayında aslında birçok firmanın global garantisi sadece Türkiye için geçersiz durumda. Türkiye'de kullanamıyorsunuz bunu. Firmalar neden böyle yaptıklarını sorduğumuzda, bizim gümrükte yaşadıkları sıkıntılardan dolayı, yedek parça getirme konusundaki engellerden dolayı Türkiye'de bunu işletemediklerini, özellikle swap telefonlarda, mesela Erdin'in telefonu bozuldu, değiştireceğim, birebir aynısını vereceğim, çok büyük güçlükler yaşadıklarını IMEI değiştiği için belirtiyorlardı. Apple bugüne kadar getirdi ama bu nedenlerden midir? Başka nedenlerden midir? Yine global garanti ülkemizde sonlandırmak zorunda kaldı. Aslında yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Ülkemizde sadece Apple'ın değil, neredeyse global garanti veren hiçbir firmanın garantisini göremiyorsun.
Aynen öyle.
Hep yani sınırlandırılmış yani durumda.
Firmalarda devamının esas olması lazım. Sonuçta ben o ürünü aldığım anda ben bunu ben İngiltere'de yaşayıp Türkiye'ye dönmek zorunda olan birisi de olabilirim. Ya da başka bir ülkedeyken Türkiye'ye gelmek zorunda olabilir. Ya da Türkiye'de 3 ay bulunmak zorundayımdır abi. Telefonun bozuluyor, bana bakmak zorundasın. Yani sonuçta ben senin ürününü almışım. Bir resmi yollarla almışım. O konu daha çok tartışma su götürür gibime geliyor. Çünkü yıllardır mesela Dell'in, HP'nin çok büyük uluslararası garantileri oluyor. Ya da mesela EVGA ekran kartları Amerika'da 10 yıl garantiyken buradaki koşullar farklı olabiliyor. Bunların olmaması lazım. Mesela geçen gün şeyi gördüm. Çok mutlu oldum ama Türkiye'ye öyle olmayacağını bildiğim için bir yerden de üzüldüm. Seasonic gibi bir marka var. Güç kaynaklarını 12 yıl garanti vermeye başlamış. Yani 12 yıl zaten kullanmazsın da bunlar hep güzel şeyler. Umarız dediğin gibi Türkiye'de belki bir yasal düzenlemeyle o iş daha net bir hale gelebilir.
Belki de hani yurt dışından telefon getirilmesi gitgide zorlaştırılıyor ya. Belki de bir istek gitmiştir onlara.
Pek çok
şey bunu sonlandırın artık, yurt dışından alalım keselim diye. Bilemiyorsun.
Ama tabii ki uluslararası garanti koşullarının sonucunda alan kullanan var. Onlar için geçerli olması lazım diye düşünüyorum. Samsung Galaxy S8 için artık geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta 29 yani çarşamba günü galiba. Çarşamba günü dünya lansmanıyla aynı anda Türkiye'de lansman gerçekleşecek.
Telefon gitgide gözüme daha güzel görünmeye başladı ama.
Telefon zaten bana kalırsa bir...
Altın rengi kötü duruyordu, siyah çok güzel duruyor.
Ya bana kalırsa bir tasarım harikası açıkçası. Evet. Çok net söyleyeyim. Birazdan Note 8 ile ilgili birkaç dedikodu var. Onlara da gireceğiz. Note 8 bunun yanında daha da güzel olacak gibi görünüyor. Şimdi onu söylemekte fayda var ama... Önden çok güzel, arkadan parmak izi okuyucunun yeri çok yanlış bir telefon olmuş. Onu söylemekte fayda var ama bu haberimizde telefonun özelliğinden ya da tasarımından ziyade bir başka noktaya değineceğiz. Henüz resmi olarak özellikle Türkiye için bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ama Galaxy S8 için Samsung'un koşulsuz ilk 3 ayda garanti sunacağı söyleniyor. Yani sen alacaksın telefonu, satın alacaksın. Nedeni ne olursa olsun 3 ay içerisine götürüp iade edebileceksin.
Paranı geri alacaksın.
Bunun birkaç sebebi var. Ana sebep tabii ki Note 7'nin yarattığı güvensizlik ortamını, Samsung'un bakın biz yeni bir cihaz yaptık ve cihazımıza güveniyoruz mesajı verebilmek. Diğeri ise Samsung'un bu Bixby adını verdiği yeni bir sanal asistanı var. Türkiye'de Türkçe konuşmayacaktır muhtemelen ilk etapta ama onun zaten kullanıcıları çok memnun edeceği ve telefona baya baya bağlayacağı düşünülüyormuş.
Çok enteresan. Umarız ülkemizde de işletilebilir ama bazı kötü niyetli kullanıcılar göz önüne alınarak bazen sanki onlar çok fazlaymış gibi ister istemez vazgeçilebiliyor bu tip uygulamalardan. Umarım ülkemizde de uygulanır. İnsanlarımız pahalı telefon alıyorlar, beğenmeyebiliyorlar. Hı hı. En azından götürüp geri iade şansı olur. Ya da uzun süreler başka bir marka kullanıp Samsung'u denemek isteyenler için de bir neden olur.
Yani sonucunda telefonu merak edip, parasını ödeyip almak isteyip hani sonrasında belki de belli açılardan beklediğini bulamadığı
şimdi
için.
Şimdi nerede 4500-4600 lira belki yerine göre 4800 lira para bağlayacağım bir cihazdan bahsediyoruz. Bir denemek istersin.
Tabii bir denemek istersin. Yani. Zaten 4500 lirayı verebilecek adam da hani... Çok suistimal etmeye müsait midir?
Bilemiyorsun.
Bilemiyorsun tabii. Bilemezsin. İnsanlık hali. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama.
Denemeden bilemezsin ama. Şimdi Türk insanın da burada denemeden herkesi sanki böyle şey yapacakmış, kötü niyetli kullanacakmış gibi düşünmek de eğer firma böyle bir şey düşünürse bence haksızlık olur.
Yani orada tabii.
Yani dünyada verip Türkiye'de vermezlerse bu konuya ayrıca bir konuşmak, eğilmek gerekir.
Onu zaten o zaman yine mobilitede. Eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa burada eleştirilerimizi de getiririz.
Gibi nitelendiremez sanki yok. Kötüye kullanacakmış.
Suistimal edenler var mıdır? Vardır ama dünyanın her yerinde var.
Evet.
Dünyanın her yerinde
Amerikalılar
var.
Amerikalılar çok mu namuslu?
Doğru. Sonucunda eğer Türkiye'yi kapsamayan bir politika yaşanırsa orada biz burada artık tüm eleştirilerimizi daha önce pek çok konuda olduğu gibi yerine getiririz. Hazır Note 8'den bahsetmişken Mesut, Note 8'in de şu an bir şemasını görüyorsun. Bu geçmiş hafta bayağı konuşuldu. Yani eğer telefon böyle gelirse...
Mi Mix şey yapar, kıskanır yani öyle kıskanır. Söyleyeyim. Altındaki kısımdan, toplamından daha ince üst altbar var.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Note 7'nin tasarımını alıp ekran büyüyecek ve çerçeveler bayağı küçülecek gibi
sadece
görünüyor.
Sadece ekran tutacaksın gibi ya. Daha iyi. Hatta Mi Mix hoş görünmeyen bir tasarıma sahipti. Altında çünkü bir sürü şey vardı. Üstünde hiçbir şey yoktu. Dengesiz duruyordu. Bu çok dengeli duruyor.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Zaten ekranın 6.4 inç olacağı söyleniyor. Bu kasada zaten o 5.8-5.9'a denk gelir. Baya güzel ki donanım olarak bakıldığı zaman artık 6 GB RAM'e geçileceği ve 8895'in yani bizim Galaxy S8'in Türkiye'de dahil olmak üzere farklı ülkelerde göreceğimiz platformun Belki biraz frekansı yüksek, belki de aynı platformu kullanacak ve kalem tarafında da şimdiye kadar verilmemiş bir güncellemeyle deneyim daha yüksek bir hale getirecekleri söyleniyor ki zaten kalem mükemmel çalışıyordu.
Note 7 çok iyiydi ya, yazık oldu evet.
Ya şu telefon, şu tasarımla 4000 mAh pilde çıksın, hani o Note 7 tüm o Note 7 olaylarını unutturur.
Evet.
Bu arada Note 7 olayları demişken sosyal medyada paylaşmıştım bir gün, birkaç yazı okudum ona istinaden. Samsung biliyorsun 8 aşamalı bir pil kontrol mekanizması başlattığını söyledi ve daha sonrasında daha öte bir test sürecinin olmadığı ve bu yaklaşımın endüstri standardı olması gerektiği, diğer üreticilerin de bundan aslında ilham alması gerektiğini söylemiştim. Bir araştırma yapmışlar. Üreticilerin hemen hemen tamamı hiç iyi göstermemiş o politikaya. Mesela Motorola'nın bir araştırma açıklaması var. Diyor ki biz zaten çok ileri seviyede bir pil test mekanizmasına sahibiz kendi laboratuvarlarımızda. LG demiş ki biz rakibimizin zor duruma düşmesine mutlu olmadık. Aksine dünya halidir bu. Bizim başımıza da gelebilir mi diyerekten daha fazla önemi nasıl alabiliriz diye düşünüp diyor. Apple ve Huawei hiç açıklama yapmamış, hiç kaydanmamış onlar. Ama günün sonunda bağımsız araştırma kuruluşları şunu gösteriyor. Diyor ki bazı firmalar diyor pili üçüncü parti firmalardan alıyor ve o firmaların testlerine güveniyor. Ama o testlere güvenmemek gerekiyor diyor. Çünkü zaman zaman özellikle komponent kıtlığı yaşandığında ya da daha kısa dönemli bir ürün planlama sürecinde bazen gözden kaçan detaylar olabiliyor. Kimsenin aynı hataya düşmemesi ve her firmanın şunu hesaplaması gerektiğini söylüyorlar. Samsung çok büyük bir firma. Her firma o öyle bir sıkıntıyı aynı oranda kurtaramayabilir mesajı da var. Ona da dikkat etmekte fayda var. Sonucunda 3 tane bağımsız şirketle açıklama yapıp 200 bin cihazı test ettiklerini söylediler. O 200 bin cihazın bile kendi maliyeti zaten bugün firma batırır açıkçası bakıldığı
gerçekten
zaman.
Gerçekten öyle.
Geçtiğimiz hafta aynı zamanda Apple haftası da diyebileceğimiz bir haftaydı. Çünkü ürün seviyesinde yeni ürün, bayağı bir yeni ürün tanıttı onlarda. Önce kırmızı iPhone. Ben rengini çok beğendim.
Herkes çok beğenmiş. iPhone tarafında özellikle hani iPhone telefon kullananlar genel olarak kırmızı rengi bayılmışlar ve hani satın almak isteyecekleri bir telefon olarak tanımlamışlar. Kimisi ön tarafın beyaz olmasını beğenmemiş. Siyah olsaydı daha iyi olur demiş ama ben kırmızı beyaz uyumunu çok beğendim.
Ben kırmızı beyaz zaten hani bizde de anlam ve önemi yüksek oldu. Benim de daha çok hoşuma gitti ama özellikle beyaz ve siyah tartışması çok fazla yurt dışına tartışılıyor. Siyah isteyen de çok fazla var. Belki Apple bunu istinaden bir özel versiyon daha yapar mı bilemiyorum ama kırmızı siyah da kontrastından dolayı.
Yani ne bileyim. Yani seven olabilir ama ben beyazı daha çok sevdim.
Ya ben de kırmızı beyaz açıkçası. Evet. Zaten programımızda geçmiş haftaki videolarımızdan birisini detaylıca konuşmuştuk. Açıkçası yeni renk seçeneği olarak tam da böyle Galaxy S8 arifesinde biraz da beklenmiş gibi görünüyor ki hani satışları biraz daha artırabilirim diye ki anladığımız kadarıyla bayağı da ilgi yüksek. Bu renginden dolayı da güncelleme bekleyip de belki alacak kullanıcılar da çıkabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki iPhone 7 Plus fiyatları söz konusu. Ucuz da telefon değil. Yani evet. Herhangi bir...
Sessiz sedası ortaya çıkan bir iPad oldu. Bir video uygulaması gösterdiler. Ama hiçbir lansman falan yapılmadığı için sadece haberlerle veya bazı tanıtım videolarıyla yer vermek
zorunda. iPad şöyle. En erişilebilir iPad oldu. Fiyat anlamında makul seviyede. Evet. iPad'in kendi ürün gamı içerisinde. Tablet almak isteyenler için bu güzel oldu. Bizim videomuzdan dolayı bizi eleştirenler var. İşte iPad artık en iyi tablet değil. Tablet tarafında işte Samsung'un tableti geliyor vesaire de.
Kullanmayan yani, bilmez. Android tableti bir kullansınlar sonra bir de iPad kullansınlar anlarlar.
Şöyle bir durum söz konusu. Belki de bu yeni iPad'den sonrasına denk gelen bazı yeni Android dedikoduları çıktı. Bu sene tablet var uygulamaların daha çok artacağı söylendi ama Google'a bakıldığı zaman zaten onlar da epeydir bir tablet güncellemesi yapmadılar. Dolayısıyla orada öyle bir durum söz konusu. iPhone SE'de 32 ve 128 GB olsa seçenek. Orada 16-64 vardı. Onların için onun kaldırılmasına kızan bazı kullanıcılar çıktı. Bir de tabii Clips uygulaması var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Henüz uygulama daha piyasaya çıkmadı. Nisan ayında çıktığında belki ufak bir incelemesini yapar yayınlarız. Gerçekten fayda sağlayan bir uygulama olursa eğer. Bir de ülkemize özel Apple tamamıyla iPhone 7 ile çekilmiş bir klip yaptılar burada. Beymen'le beraber yapılan. O da yine meraklısı için Apple'ın öne çıkardığı detaylardan bir tanesiydi.
Yurt dışında çok görüyorduk hani klip.
Farklı telefonlarla çekildi.
Bu zaman reklam çekimi.
Reklam çekimi. O zaman Nokia çok yapıyordu onu. İşte Lumia'larla müzik klibi çekildi. Kısa filmler çekildi tarzında. Son olarak biraz da Nokia'ya değinelim. Biz zaten Mobil Dünya Kongresi'ne gidip oradaki yöneticilerle konuştuğumuz zaman bize ilk tüyoları vermişlerdi. Ama artık resmi olarak Twitter hesabından da açıklandı. Nisan ayı itibariyle kademe olarak satışlar başlayacak ki Türkiye için de genelde Nisan sonu ya da Mayıs başı öngörülüyor.
Global anlamda her yerde olacağız. Fiyatlarımız da inanılmaz rekabetçi olacak demiş.
Ben bugün de yine bir arkadaştan duyduğum kadarıyla gerçekten operatör Türkiye'de distribütörler özellikle çok iyi fiyatlar teklif ediyorlarmış. Yani evet bugün bakıldığı zaman performans anlamında orta üst segmenti hedefleyen ürünleri yok ama Nokia markası o kaliteli kasa tasarımı ve yine sonucunda doğru fiyat ayarlanabilirse Snapdragon 430 gibi donanımlara sahip. İşte 4 GB RAM var, 64 GB depolama var bazı telefonlarında. Doğru fiyata oturturlarsa Nokia markasıyla beraber çok bence yürü gibi geliyor. Benim bu arada sadece merak ettiğim konu 3310 gerçekten Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Operatörler
2G'den kurtulmaya çalışıyorlar. 3310A için yani operatörlerin şu anda işletmekte oldukları 4G A altyapısı için inanılmaz büyük bir zarar verici
olur. İnanılmaz büyük bir zarar verir ama muhtemelen teknoloji mağazalarda o Nokia 3310 markalamasıyla belki vitrine koyabilirler diye düşünüyorum ama gelse bile muhtemelen çok yüksek adetlerde
olacaklar. Bu telefonun 4G olmaması çok büyük eksiklik.
Bu telefonun 4G olmaması ben de aynı fikirdeyim. Çok büyük eksiklik.
Wi-Fi de olacaktı.
Wi-Fi de olacaktı. Pil de biraz büyütüp.
Evet, düzgün bir cihaz olarak sunacaklar. Herkes yani kullanmak isteyenizden kullanacak. Yani
sonucunda işte Qualcomm ne dedi? Mobil platform diye yeni bir işlemci çıkardı. Mesela 205'i evet. Çıkardı. Buna bir 205 koysalardı mesela.
Çok iyi olur.
Çok çok iyi olurdu. Daha güzel olurdu ama herhalde hesap kitap yapmışlardır kendilerince.
Olabilir.
Evet arkadaşlar, bu hafta da Mobility'nin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link Mobility programını sundu.